Merhabalar, ben Zeynep. Endişeli Psikoloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Biri bana kendini hangi özelliklerine tanımlarsın diye sorsa, ki genelde böyle sorular almıyorum ama diyelim ki sordular. Kendimde baskın olduğunu düşündüğüm özelliklerimi sıralar, sonrasında muhakkak ki hırslı olmadığımdan biraz şikayet ederim herhalde. Ederdim yani eğer böyle sorular alıyor olsaydım. Şu özelliklerim iyi de biraz hırsım olsaymış bunları hayata geçirmek için de bir itici gücüm olurdu derim herhalde. Çünkü genellikle ben bunlardan şikayet ediyorum kendi hayatımda. Bunu derken tabii ki biraz övüyorum kendimi. Hem kendimi kendime övüyorum hem de söylediklerimi duyan kişilere karşı övüyorum. Fakat söylediklerim gerçek. Çocukluğumdan bu yana baktığımda hırslandığım, rekabet içine girdiğim, işte birini yenme, kazanma duygusunu belirgin bir şekilde hissettiğim pek bir anım yok. Aksine bakıyorum şöyle bir rekabeti içeren oyunlara hiç girmemişim neredeyse. En iyi ihtimalle takım olarak oynananlarda bulunmuşum ama yine kazanmak kaybetmekten ziyade takım içinde yaşadığım birlik duygusu öne geçmiş bu durumlarda. Oradan aldığım zevk işin rekabet kısmını uyuşturmuş yani bir derece. Bugün hala bu cümleyi kuruyorum kendim için. Biraz hırs olsaymış dünyaya tutunmam daha kolay olurmuş diyorum. O içimdeki hırsın yokluğuna işaret edecek şekilde. Çoğu zaman dış dünyada savrulmuş hissettiğim için söylüyorum bunu. Çünkü dış dünyayı çok talepkar ve kendi iç dünyamda eşleşebilecek bir yere koyamıyorum artık. İlerlemek istiyorum hayat içerisinde. Fakat benim değer verdiğim şeyler dışarıda yok. Dışarıda harmanlanamıyor. Vücut bulamıyor bir şeyin içerisinde. Bu gitgide bu ikisinin arasındaki yani iç dünyamla dış dünya arasındaki uçurumun büyüdüğünü hissediyorum. Ve şöyle bir çıkarım yapıyorum. Eğer biraz hırsım olsa bunu birazcık daha imaj meselesi yapar ya da var olma meselesi yapar ve insanlar üzerinden belki bunu yaşar ki bu anlamda çok daha hızlı harekete geçirici bir tarafı var. Ve ben de ilerleme hissiyatını birazcık hissedebilirim. Ama yok. Varsa yoksa işte iç dünya, hislerim, yaptıklarımın bendeki karşılığı. Buradan yaşayınca ve bunun dış dünyada bir vücut bulması gerçekleşmeyince hedef sözcüğü de insanın kelime dağarcığından çıkmaya başlıyor zaman içinde. Bundan da övündüğüm zamanlar oldu. Ay ben hiç hedef odaklı değilimdir diye artistlik yaptığım zamanlar oldu. Fakat hedef odaklı olmamak yolculuktan keyif almayı garantilemiyor. Yani hedef odaklı değilsiniz diye süreç odaklı olduğunuz anlamına gelmiyor bu. Dolayısıyla çok haklı bir övünme değil oradaki. Bunların her biri ayrı ayrı öğrenilecek şeyler insan hayatında. Yani hedefi kurgulamak, hedefe doğru yol almayı öğrenmek ve aynı zamanda işte yol alırken yolda olduğunun bilincinde olmak ve orada kalabiliyor olmak. Yani zevk, keyif belki illa çok pozitif şeylerle adlandırmaya gerek yok. Süreç odaklılığı. Ama orada olduğunu hissedebilmek zannediyorum ki kıymetli olan. Neyse. Yani bu artık benim dünyamda dediğim gibi çok yer edemeyen bir mesele ve ben bunun ızdırabı içindeyim. 2023'ün son aylarında kendimi çok fazla dışarıya kapattığım bir dönem oldu. Bunu benim için zorlu bir süreç olarak tanımlayasım geliyor. Aslında samimi bir tanımlama değil bu. Çünkü içsel olarak hiç zorlanmadım bu süreçte. Aksine inanılmaz bir denge hissi yaşadım. Gündelik yaşantımı sadece kendi atfettiğim değerlerle yaşamaya başladım. Evde keyifli sakin yemekler, kulaklık takmadığım uzun yürüyüşler, kendi danışmanlık seanslarım, işim, kitaplarım, hem bireyselliğimin hem de aile olmanın tadını bu kadar yoğun aldığım başka bir dönem galiba hatırlamıyorum hayatımda. Fakat ne zaman ki arkadaşlarımdan mesaj gelse, telefonumun ekranında bir bir onu görüyor olsam, işte bir kahve içelim, hadi bir buluşalım, şurada toplanıyoruz atla gel, özledim artık bir konuşalım ya, en azından bir telefonda konuşalım vesaire gibi güzel mesajlardan bahsediyorum, pozitif mesajlardan. Bende bir huzursuzluk hali başladı. Yani çünkü orada aslında demek istediğim şeyi biliyorum. Hayır, müsait değilim. Duygusal olarak müsait değilim. Ve bunu söyleyemeyeceğim insanlar değil hayatıma aldığım insanlar. Çekirdek çevremden bahsediyorum. Yakın arkadaşlarım, sevdiklerim. Hepsini ben bizzat kendi farkındalığımla hayatıma dahil ettim. Yani tamamen oluşturduğum başıboş bir kalabalık değil bu insanlar. Fakat yine de içsel olarak böyle hissediyorum. Ve her defasında hayır, hayır, hayır demek hem beni yoruyor. Çünkü onun kendisi bir sosyalleşme hali o anda. O iletişime bile tahammülüm yok. Genel olarak yani dış dünya ile bir iletişime tahammülüm yok. Diğer taraftan değer verdiğim insanlar, tabii ki onları kırıp kırmadığımı önemsiyorum bu süreçte. Ve sürekli hayırı duymak yani hoş olmayabilir. Ve şunu da söylemek istemiyorum insanlara. Ya ben biraz depresif bir dönemdeyim galiba. Çünkü öyle hissetmiyorum. Bu yalan öyle söylersem. Fakat dersem de cuk diye oturur içinde bulunduğum hale. Dışarıdan tanı kriterlerine göre tam da oraya yerleştirilebilir bir durum. Ve arkadaşlarım da artı bir soru sormadan dahi beni anlarlar. Ama ben yine de işte bir süre çırpındım. Dedim ki bu doğru değil. Ben içsel olarak bir denge hissediyorum ve onun bunu bozmasını istemiyorum şu anda. Bir sosyalleşme ihtiyacım ve bunu nasıl söyleyeceğimi de tam olarak galiba o an içerisinde yani o cevabı yazarken çok bilemediğim için bir biçimde bunun huzursuzluğunu yaşamaya başladım. Atlas'ı okuldan almak benim için çok gerilimli bir şey olmaya başladı. Almadığım halde okuldan almam gerek. Çünkü oraya gittiğim zaman en az 5 kişiye "Hey, how are you?" diyeceğim. Sonra onların söylediği bir şeye bir gülümseyeceğim. Gülümsemek zorunda kalacağım. Bir tepki vermek zorunda kalacağım. Atlas'ı okuldan alıp onunla eve gelene kadar ettiğimiz sohbetler genellikle çok benim için değerli ve kıymetli anlar oluyor. Çok yoğun bir şey iletişim yaşıyoruz o anlarda. O okuldan çıkmış, bir şeyler olmuş, birbirimizi özlemişiz vesaire. Bununla hiçbir meselem yok. Aksine yani bir an önce eve gelsin de onunla bu anı yaşayalım istiyorum. Ama diğer taraftan beni bu ana götürecek. Yani ben onu almaya gittiğimdeki bütün işte o aradaki sosyalleşme durumları yok olsun istiyorum. Hiç olmasın. Sonra eşim dedi ki tamam o iş bende. Sen dert etme. Ben Atlas'ı alırım her gün. Çünkü bizim iş bölümümüz Atlas'ı sabahları o bırakıyor. Ben alıyorum. Bunun sorumluluğu bende. Sonra arkadaşlarıma mesaj attım. Dedim ki ben kış uykusuna yattım. Siz beni aramayın. Ben uyanınca sizi arayacağım. Tamam dediler. İnanılmaz rahatladım. Teker teker aslında ben de zihinsel olarak yani yapmasam dahi zihnimde oluşturan yükleri aslında kestim. Attım üzerimden. Güzel bir destek ağı sayesinde. Ve bana izin vermeyen tek şey bu süreçte terapi seanslarım oldu. Terapistim oldu yani. Haftada bir gün olan sürecimizi haftada 2 güne çıkardı. Anlıyorum oradaki kaygılarını. Çünkü bir depresyon ihtimali onu muhtemelen panikletmiş olsa gerek. Böyle bir şeyi senaryosunu değiştirme ihtiyacı hissetti. Fakat oraya gitmek işkencenin en büyüğü gibi geliyordu bana. Çünkü konu terapistim tarafından sürekli bir şey yapmaya, harekete geçmeye, ilerlemeye, hedef koymaya getiriliyor. Bak dedim, benim şu anda midem bunu almıyor. Ben bunu taşıyamıyorum. Vücudum kaldırmıyor. İhtiyacım olan tek şey sessizlik. Ama birbirimizi ya anlayamadık ya ben kendimi çok iyi ifade edemedim bilmiyorum ya o bilinçli bir şekilde bir çalışma yaptı bunun üzerine. Ya da nefsi mesleki becerilerin önüne geçti. Emin değilim. Ve ben her alanda ihtiyacım olan sessizliği yaratmışken bu tarafta haftada 2 kez yoğun bir rahatsızlık yaşamaya devam ettim. Tam olarak kaçtığım dış dünyanın böyle en çiğ haline maruz kaldığım yere dönüştü bir anda bu terapi odası. Plan yap diyor, üretkenlik diyor, bağımsızlık diyor, kadın erkek eşitsizliği var, kadınların kendine yer bulması çok zor diyor. Ben de çaresizce bunların benim meselem olmadığını anlatmaya çırpınıyorum ona. Evet, bunlar bir gündem, anlıyorum. Fakat benim kişisel dünyamın dertleri değil şu an bunlar. Benim şu an kadın erkek eşitsizliğini kendi kurduğum dünya içinde deneyimlediğim bir yer yok. Ya da işte kariyer değişikliği, üretkenlik konusunda tıkanıklık, bunları hissettiğim bir yer yok kendi iş kurgumu düşündüğüm zaman. Ben içinde bulunduğum şeylere dair bir sorgulamam yok benim. Sadece bir şey eksik. Bir şey eksik, adını bilmiyorum. Eksik bile olmayabilir. Çünkü ben aslında içsel olarak bir eksiklik hissetmiyorum. Sadece dış dünya benim için çok gürültülü, çok yani. Fakat biz bu konuda galiba anlaşamadık. Ve ben en sonunda kendimi yılmış hissedip, ha evet, it's a good idea deyip geçiştirmek ne demekse aslında tam olarak onu performe ettiğim bir yere dönüşmeye başladı ve tabii ki bundan da çok hoşlanmadım. Ben bu kopukluklarla yaşarken bir gün bir yürüyüşüm esnasında aklıma bir arkadaşım geldi. Ortaokul yıllarından bir arkadaşım. Arkadaş derken pek rahat hissetmiyorum şu an çünkü arkadaşlık mıydı o emin değilim. Yani bugünün ve o günlerin tanımladığımız arkadaşlık şeyine denk gelmiyor gibi hissediyorum çünkü. Adını vermeyeceğim ona, onun burada. Ahmet diyeyim ben bu bölümde. Ortaokulun ilk senesi, 6. sınıf, benim için zor bir seneydi. Aslında yaşarken ben çok zorlandığımı hatırlamıyorum. Öyle hissetmedim galiba ama şimdi geriye dönüp baktığımda evet bu zor bir yılmış aslında ve muhtemelen bir biçimde ben onun içerisinde kendime işte yön bulmaya çalışmışım. Bir biçimde bir yerleri hissizleştirmişim vesaire ayakta kalmaya çalışmışım. O yüzden evet o yıl zor bir yıldı. İşte artık ailemden ayrı yaşamaya başlamıştım. Okulum ve yaşadığım yer değişmişti. Yaşadığım yer bir yurt olmuştu. Daha da fark yaratan. Dolayısıyla sorumluluk konusu normalde gündemime girdiği miktardan aslında daha fazla girmeye başladı. Bu işin okul sonrası kısmı. Yani yaşama, okul sonrasında yaşama değen kısmı. Bir de okul kısmı var. Yaptığım okul değişikliği aslında içinde bulunduğum ortamın sosyoekonomik seviyesinde bir anda radikal bir şekilde değişmesine denk düşüyordu. Okul başarısı açısından da bir karşılığı vardı tabii ki bunun. Çünkü çeşitli imkanlara benden daha önce erişim şansı olan diğer öğrencilerle akademik olarak aynı seviyeye gelmek gibi bir gündem oluşmuştu hayatımda. Ben geldiğim okulda başarılıydım ama geldiğim okulla gittiğim okulu karşılaştırmaya kalkarsam şu an bu bölüm çok uzar. Birbirinden çokça, pek çok açıdan farkları olan iki okul bu. Bu farkları sadece işte alt üst, kötü iyi gibi keskin sınırlarda düşünmeyelim. Yani yeni sosyal kodlar, yeni karışımlar, yeni manzaralar vardı bunun içerisinde ve ben böyle bir yeniliği algılamak, tanımlamak ve bununla yaşamayı öğrenmek durumundaydım. Ve orta birinci sınıf genellikle küçük bir yaş yani. Sonuç olarak ben o senenin ilk dönemini vasat bir tablo çizerek bitirdim akademik anlamda. İkinci dönem ise işler biraz değişmeye başladı. Ama sadece biraz. Biraz adapte oldum diyelim, biraz belki rahatladım. Dolayısıyla su yüzüne çıktım ama sadece biraz değişti. İkinci sene ise Ahmet'le iletişimimizin artmasıyla birlikte şehirde başarıyı temsil eden oluşumların, enstitülerin içinde var olmaya başladım. İşte burslar, bazı işte yarışmalar vesaire onlara aday gösterilen öğrenci olmaya başladım. Neyse buraları çok uzatmayayım. Sadece dramatik bir değişim oldu diye özetleyebilirim akademik başarımda. Son sene Ahmet başka bir sınıfa geçti. Ben de voleybol oynamaya başladım. Hikayenin bundan sonrası otoritelerin ağzından memnuniyetsiz bir tonda çıkan "zekisin ama çalışmıyorsun" cümleleri ile ilerledi. Çok uzun süre boyunca. Ta ki ben Amerika'ya gelip bir şeyleri toslayana kadar. Bu toslamayı ve sonrasını başka bir bölümde anlatacağım. Fakat bu bölümün esas konusu Ahmet bana ne yaptı? Ahmet'le arkadaşlığımız ya da arkadaşlığımıza benzeyen ilişkimiz nasıl başladı aslında tam olarak hatırlamıyorum. Tam böyle keskin bir şey yok gözümün önünde canlanmıyor. Fakat diğer arkadaşlarımla aramda olan o duygusal paylaşım, işte birbiriyle sosyal anlamda bir ilişki geliştirme, bir birliktelik, o arkadaşlık dediğimiz şey, o duygusal yatırım yani. Onun hiç bunlara benzeyen bir dinamik yoktu aramızda. Benim notlarımın yükselmesiyle birlikte bana sataşmaya başladı. Hatırlayabildiğim bu. Yani en geriye çekebildiğim yer burası. Sataşma sahneleri en net gözümün önüne gelen. Başka böyle çok şey paylaşım hatırlamıyorum. İşte sen kaç aldın? Ben senden yüksek aldım. Arkasından işte pis bir kahkaha patlatması. İşte sınav önceleri ya da ders önceleri beni geçme şansın yok. Çok çalıştım vesaire gibi. Hani herkesin tahmin edebileceği böyle birbirine sataşan diyaloglar. Bunların hiçbiri beni rahatsız etmedi ama. Gerçekten. Bu kadar yani hırstan, rekabetten kaçmış biri olarak, böyle oyunlara dahi girmemiş biri olarak çocukluğunda, yani bunun öncesinde de, ortaokul yılların öncesinde de, mahalle oyunlarında da. Ama Ahmet'le olan durumda böyle bir rahatsızlığım olmadı. Ve aksine ona inanılmaz bir güven duygum da vardı. Bu çok kısa süren arkadaşlığımız, çünkü sonra işte yollarımız fiziksel olarak ayrıldı, yani başka yerlere dağıldık. Fakat o süre içerisinde benim için gerçekten çok yoğun, çok şey bir yerde, böyle belirgin bir yerde konumlandı onun varlığı. Ona çok güveniyordum. Bu kadar sataşmanın içinde gururumu inciten, işte topluluk içinde çizdiğim imajı tehdit eden ifadeleri hiç yoktu. Mesela bu kadar net, açık bir şekilde gelip o rekabeti sürdürmesine rağmen. Zekamı takdir ettiğini bir biçimde söylüyordu. Onun da övündüğü yerler çabasıydı ve benimle yarıştığı yer de aslında çabalarımızdı. Bu kadar pislik yaptıktan sonra istersen yanlış yaptığın sorunun doğrusunu sana anlatırım deyip beni çalıştırıyordu. Eğer hani o beni geçtiyse o sınavda, o şeyde. Pek sık yaşanmasa da aynı şekilde o da gelip sorardı. Bunu nasıl yaptın? Anlatsana vesaire diye. Ama benim için o daha yani yüksekte bir seviyede ve benim onun seviyesine ara ara çıktığımı düşünebilirsiniz. Ara ara eşitlenip sonra ben biraz geride kalıp tekrar vites değiştirip ona yetişmek vesaire. Dinamiğimiz bu şekildeydi. Kesinlikle yani hakkını teslim edeyim ona. Ve bu yetişme içinde de düzenli çalışmam gerekiyordu. Yani aksi halde yakalayabilmemin imkanı yoktu. Hiç gönül yaralamaları olmadı aramızda. Yani her şey açık seçik ortadaydı. Yarışıyorduk, birbirimizi yenmekten mutlu olduğumuzu açıkça söyleyebiliyorduk. Ama birbirimizi seviyorduk. Sonuçta rekabeti koruyabilmek için birbirimize destek olmamız şarttı ki uçurum açılmasın aramızda. Yani bir noktada hani beni geçtikten sonra gelip bana yardım edip beni kaldırması gerek ki o yarış devam edebilsin. Yani bu yardımlaşma bir noktada aslında bencilce bir yerdeydi ama dürüsttü. Ve o dürüst ilişkinin geliştirdiği kendine has, güzel bir bağ oluşuyordu aramızda. Dışarıya karşı birbirimizi korurduk. Yani gelip de Ahmet hakkında biri bir şey söylese ben kalkıp da ona laf söyletmezdim. O da zannediyorum ki aynı şekilde. Ama kendi içinde birbirimizi tüm çiğ duygularla yarışırdık. Bu biraz kardeşliği hatırlatıyor bana. İşte ben bir yürüyüşte Ahmet'i hatırladıktan sonra hayatımda neyin eksik olduğunu anladım. Rekabet. Dürüstçe, maskelemeden, çiğ taraflarını gizlemeden ama kendi içinde insani değerleri de benimsemiş bir rekabet hali. Ve bunu galiba gerçekten en son Ahmet'le yaşadım. Kız arkadaşlıkların en büyük handikaplarından biri bu bence. Çünkü rekabet edilmeyen bir ilişki biçimi gerçek arkadaşlıkmışçasına empoze ediliyor. Arkadaşlık budur. İçinde rekabet varsa işte çirkeflik vardır, pislik vardır vesaire. Orada gerçek bir dostluk yoktur gibi. Halbuki insan kardeşiyle bile aynı rekabet içerisinde. İnsanın doğasında var olan bir şey bu. Ona yöneltme, buna yöneltme, sadece düşman dost ilişkisi üzerinden mi yaşanacak hayat? Bu kadar içimizde var olan şeyleri tam da güvenli alanımızda, aslında güvendiğimiz insanlar içerisinde her tarafından yaşayabilme hakkımız yok mu? Ben bunu fark ettim. Yani bu anıları düşündüm. Adını tam koyamadım. Rekabet bir şey. Bilmiyorum tam ne olduğunu. Ama bir başka terapi seansında terapistime şunu anlatmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Aynı şu an vereceğim örnekle. Ben iş dünyamı çok önemsiyorum. Hayatla kurduğum ilişkiyi, kendime yakın kalabilmeyi, bir şeylerin bendeki karşılığını ve bende bulduğu karşılıkla dünyaya geri dönebilmeyi. Ve ben ne kadar çok kendi içimde bir şeyin karşılığını bulmaya başlarsam, dış dünyaya geri geldiğimde her çıkışımda çok yabancı kalıyorum. Elimdekiler çok narinmiş gibi hissediyorum ve sanki dış dünyada gelip onu böyle kapıp gidiverecekler, hoyratça bir muamele ile karşılaşıyormuşum. Benim elimde tuttuğum, çok kıymet verdiğim şeylerin sanki dış dünyada zaten hiçbir karşılığı yokmuş gibi hissediyorum. Haliyle bu bir hayal kırıklığı değil aslında. Yani kendine yer bulamamak bile değil belki. O zaman ben bu oyunu burada oynamak istemiyorum. Bu bizzat benim kendi tercihime dönüşüyor. Ve tercihlerimden bir şikayetim yok. Ama sonra olay şuna dönüyor. Ben sanki denizin dibine dibine dibine iniyorum, iniyorum, iniyorum. İndikçe çok güzel şeyler görmeye başlıyorum. Çok güzel balıklar etrafımda, rengarenk. Ve bir süre sonra zaten denizin dibinde de çok fazla kişi olmamaya başlıyor. Ne kadar derine gittikçe insan sayısı azalıyor. İşte gördüğüm güzellikler artmaya başlıyor. Ve ben o noktada hem basınç farkının herhalde etkisiyle sadece o güzellikleri seyrederken buluyorum kendimi. Ama biliyorum ki yani bir noktada su yüzüne çıkmam lazım. Oksijene ihtiyaç duyacağım. Oksijen orada. Gördüğüm bana kalıyor, evet. Ona da ihtiyacım var ama oksijene de ihtiyacım var. Vücudum hareket etmek istiyor. İlerlemek istiyor. Fakat su yüzüne çıktığım anda inanılmaz bir kalabalık. Herkes suyun üstünde, herkes gelmiş, herkes bağırış çığırış, çok eğleniyor, birbirine top atıyor. Çok eğleniyorlar ama ben diyorum ki ı-ı. Ben aşağıda çok güzel şeyler gördüm. Şimdi ben bir anda topu atıp bundan lezzet alamam. Yani artık alamam ben bundan lezzet. Arada mesela aşağıda denizin derinlerinde balıklara bakarken bazen birileri iniyor yanıma. Geliyorlar. Balıklara bakıyorlar, çok güzelmiş diyorlar. Fotoğraf çekiyorlar, çıkıyorlar ve diyorlar ki bakın bakın aşağıda fotoğraf çektik, çok güzel fotoğraflar çektik. Ben onu da yapmıyorum. Hani gelip aşağıya fotoğraf çekip onu herkese gösterme ihtiyacını hissediyor olsam, böyle bir motivasyonum olsa işte bu da belki beni bağlayacak. Belki o ilişkiyi kurduracak yani. Hem çıkayım, oksijenimi alayım, hem göstereyim insanlara, bak aşağıda ne gördüm çektim, sen de bak, seni de cesaretlendirsin. Yok, ben kala kalıyorum orada. Sonra gitgide gitgide suyun yüzeyi benim için çok daha tahammül edilmesi zor. Hareket alanımı kısıtlayan bir yere dönmeye başlıyor. Çünkü herkes üşüşmüş, herkes orada ve kulaç atacak bir mesafe yok. Ama ben istiyorum ki yukarıda da kulaç atayım. İleri gideyim, yanımdan biri gelsin, beraber yüzelim. Küçükken olurdu ya öyle, dubalara kadar yarışırdık. Onu yaşayalım. Sonra bir yerde dalalım, kendi kendimize bakalım. Sonra çıkalım, geri dönelim sahile, yüzerek, ilerleyerek. Ben terapistime bunu böyle biraz anlatmaya çalıştım. Suyun yüzeyi, suyun altı ve o aradaki yaşadığım kopuklukla alakalı. Bilmiyorum yani bir yere getirmedik meseleyi ama ben Ahmet'i hatırladıktan sonra dedim ki evet, benim hayatımda eksik olan şey bu. Maskelenmemiş bir rekabet hali. Çünkü Hırs dediğimiz şey aslında insanı harekete geçiren şey. Ve biz hırsın kötü bir şey olduğunu dinleyerek büyüyoruz. Hırsımızdan utanıyoruz. Hırsı kendimizden ayırmaya çalışıyoruz. Hırs bende yok. Ben hırslı değilim. Sanki çok yabancı bir maddeymişçesine. Ve sonra bize şey söyleniyor. Azimli olmak. Azimli olmanın erdemleri. İşte hayatımıza katkıları vesaire. İyi de azmin ham maddesi hırs. O bende yoksa, ben onu bir yerlere kapattıysam, sıkıştırdıysam ben neyi azme dönüştüreceğim? Benim elimde hırs olması lazım ki ben o hırsı böyle gönül rahatlığıyla elimde tutuyor olabilmem lazım ki o azim olabilsin gün sonunda, ona dönüşebilsin. Ama kimse, ben tutamadım hırsı. Bir yerlere sokuşturdum. Kötüdür, şudur, budur, keyifli değildir, eğlenceyi öldürür vesaire vesaire. Pek çok sebeplerle hepimiz için geçerli. Neyse, hırsın varlığını tanıyıp ondan utanmamayı, onu hissettiğimizde nereye kaçacağız diye telaşlanmamayı tecrübe edebilseydik eminim o zaten yolunu bulur, kendi içinde azme dönüşürdü bir noktada. İlla öğüt dinlememize de gerek olmazdı bu noktada. Biz bugün tembellik, amaçsızlık, motivasyonsuzluk diyoruz. Bunlar muhtemelen hırsımızın nereye koyduğumuzla alakalı şekilleniyor. Belki de onların gerçek adı tembellik, amaçsızlık ya da motivasyon eksikliği değil. Hırsımıza nasıl muamele ettiğimizin sonuçları. Geçen haftalarda gönderdiğim haber bülteninde hırstan bahsetmiştim. Ben blog üzerinden üye olabilirsiniz haber bültenine. Ve bilerek sürekli hırs kelimesini kullandım o mailde. Çünkü hırsı biraz nötleştirerek belki hayatımıza katmak lazım artık. Çünkü biz onu cümle içinde kullanıyoruz ama negatif bir şeyle, benden ayrı bir şeyle vesaire. Ya da bir dedikodu şeyi olarak giriyor. Yani ne övünmek ne yermek. Bizdeki varlığına sahip çıkmak aslında. İnsana ait olan insanda olur. Hırs insana ait bir şey. Bende yok diyen başta ben bir daha düşünsün. Bulamıyorsa da bodrum katlarına insin, elbet bulacak. Muhtemelen siyah bir çöp poşetinin içinde. 2023'ün sonlarında yaşadığım bu halle kendime bir New York bileti aldım. Hem çok sevdiğim bir şehri hem de çok sevdiğim bir kişiyi görmek için. Ona uzun, güzel bir yürüyüş esnasında bunları ve Ahmet'i anlattığımda bana tek bir cümleyle tertemiz geri verdi aslında iç karışıklığımı. Sanki çözdü, ellerime koydu. Sen açık rekabeti seviyorsun demek ki, dedi. O kadar doğru ki. Ben açık rekabet seviyorum. Daha doğrusu rekabetin açığını seviyorum. Ve insan olarak da rekabete ihtiyaç duyuyorum. İnsan varoluşsal krizlerini böyle masaya yatırdığı zaman, içsel olarak bir şeylerden huzursuzluk duyduğu zaman genellikle yaptığı işi gücü sorguluyor. Yaptığı işin anlamsızlığı, işte hayatını nasıl tükettiğini, aslında başka bir hayat yaşamak istediğini vesaire. Ben bunun hiç içinde bir yerde değilim. Çok çok memnun olduğum, tatmin duygusunu yaşayabildiğim bir işim var. Fakat işte bir şey eksik. Bir şey yok. Bir şey garip. Adı, yani nasıl tanımlayacağımı bile bilmiyorum bunu. Galiba bu anlamda işte o rekabet duygusuna ihtiyacım var. Rekabeti de söyleyemedim bir. Evet, bu bölümü önce Ahmet'e, gerçek adı Ahmet olmayan Ahmet'e ve bana çok güzel meseleyi çözüp ellerime koyan becerikli arkadaşım Nurdan'a teşekkür ederek bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hırsınız daim olsun.